Ayrım 19.
Raskolnikov dalgın dalgın, demek bir mektup aldı ha diye mırıldandı. Evet mektup, peki sen bunu bilmiyor muydun? İkisi de sustular. Hoşça kal Rodya, ben kardeş. Bir ara, neyse hoşça kal, biliyor musun, bir ara... Boş ver, hoşça kal, benim de gitmem gerek, kafayı da çekmeyeceğim, artık gereği kalmadı. Sen yalan söylüyorsun. Gitmekte acele eder gibiydi. Ama tam koridora çıkıp da kapıyı ardından kapamak üzereyken birden durdu, geri döndü. Raskolnikov'a değil, odanın içinde bir yerlere bakarak aklıma gelmişken dedi. Şu cinayet işini hatırlıyorsun değil mi? Hani canım şu Porfiri, koca karı filan. Haberin olsun katil bulundu, kendiliğinden itiraf etmiş, her şeyi, bütün kanıtları sayıp dökmüş. Şu aşağı katta çalışan işçilerden, boyacılardan biri. O sıralar onları nasıl savunduğumu hatırlıyor musun? Kapıcı ve iki tavuk yukarı çıkarken arkadaşlarıyla merdivenlerde o bağışmalar, o gülüşmeler düşünebiliyor musun? Hep sahteymiş. Kendisinden kuşkulanılmaması için mahsus yapmış. Şu köpoğlu köpekteki kurnazlığı soğukkanlığı görüyor musun? İnanılır şey değil. Ama her şeyi açıklamış, kendiliğinden itiraf etmiş. Ben de amma yanılmışım ha. Bu adam ikiyüzlülüğün, kurnazlığın, adaleti yanlış yola saptırmanın dahiyane bir örneği. Ama şaşacak ne var ki bunda? Böyleleri sanki çıkmıyor mu ki? Dayanamayıp itiraf etmesi de her şeyden daha inandırıcı ve gerçeğe uygun. Ben bu yüzden ona daha da çok inanıyorum. Oysa o sıra onları nasıl da savunmuştum. Suçsuzluklarını göstermek için bir düz duvara tırmanmadığım kalmıştı, hatırlarsın. Raskolnikov heyecanla, söylesene dedi. Bütün bunları nereden öğrendin ve yine bütün bunlar seni niçin bu kadar ilgilendiriyor? Daha neler? Beni niçin ilgilendiriyormuş? Soruya bak. Daha pek çok şeyin yanı sıra Porfiri'den öğrendim bunları. Aslında hemen her şeyi öğrendim Porfiri'den. Porfiri'den mi? Evet Porfiri'den. Raskolnikov korku içindeydi. Peki ne dedi sana Porfiri? Her şeyi çok güzel açıkladı, kendi yöntemince, psikolojik olarak. O kendisi yaptı sana bu açıklamayı ha? Evet kendisi. Hadi hoşça kal. Sana sonra bir şeyler daha anlatacağım ama şu anda işim var. Bir ara ben de sanmıştım ki, her neyse. Sonra ne diye gidip kafa çekeceğim ki şimdi? İçkisiz de sarhoş ettin sen beni. Sarhoş oldum. Rodyacığım, içmeden sarhoş oldum. Hadi hoşça kal. Yakında yine görüşürüz. Odadan çıktı. Evet siyasi bir suikastçı bu diye mırıldanıyordu merdivenlerden inerken. Buna kesinlikle karar vermiş gibiydi. Bu böyle. Bu herhalde böyle. Kız kardeşini de sokmuş işin içine. Avdotya Romanovna'nın karakterini göz önüne alacak olursak bu hiç de olmayacak bir şey değil. Buraya gelmiş, görüşmüşler. Bana da dolaylı olarak sezdirmişti zaten bunu. Söylediği sözlerden, konuşma biçiminden, özellikle seçtiği bazı sözcüklerden açıkça anlaşılıyordu bu. Hem başka türlü nasıl açıklanabilir ki bu bilmece? Oysa ben düşünmüştüm ki aman tanrım. Evet neler düşünmüştüm ben? Nasıl da aklım karışmıştı. Ona karşı suçluyum. O gün koridorda lambanın altında kafam allak bullak olmuştu. Ne alçakça, ne iğrenç şeyler düşünmüştüm. Aferin Mikolka. Niyetinde her şeyi açıkladın. Şimdi artık önceki olaylarda açıklığa kavuşuyor. O zamanlarki hastalığı, tuhaf davranışları, hatta daha önceleri, ta üniversitedeki halleri, tasayla somurtup durmaları. İyi ama şu mektup ne olacak? Nedir bu mektubun anlamı? Bak işte bunda bir iş var. Kimden geliyor bu mektup yoksa? Hayır, ben bu işin iç yüzünü öğreneceğim. Dünya ile ilgili her şeyi bir kez daha hatırladı, düşündü. Yüreği buz gibi oldu, birden koşmaya başladı. Razumihin çıkar çıkmaz Raskolnikov masadan kalktı, pencereye doğru gitti. Bir an hücresinin ne kadar dar olduğunu unutup volta atmaya kalktı, sonra dönüp yine divana oturdu. Baştan aşağı değişmiş, yenilenmişti sanki. Yeniden savaş bulunmuştu, işte çıkış yolu da. Evet, demek ki bir çıkış yolu bulunmuştu. Gerçekten de ne zamandır iyice bunalmış, tıkanacak gibi olmuştu. Boğulurcasına acı duymaya başlamıştı her şeyden. Bir uyuşturucunun etkisi altındaydı sanki. Porfir'in odasında Mikolka ile geçen şu sahneden beri bir çıkış yolu bulamamaktan, sıkışıp kalmaktan boğulur gibi olmuştu. Mikolka olayından sonra aynı gün Sonya'nın evinde de bir sahne geçmişti. Bu sahne onun daha önce tasarladığı gibi olmamış, çok daha başka biçimde gelişmiş ve öylece de sona ermişti. Nasıl da zayıftı Sonya ile konuşurken. Üstelik bir anda gerçekleşmiş, tam bir düşüştü bu. Vicdanında böyle bir ağırlıkla tek başına yaşayamayacağını Sonya'ya kendisi, evet kendisi, hem de içtenlikle itiraf etmişti. Ya Svidrigaylov? Svidrigaylov bir bilmeceydi. Svidrigaylov kaygılandırıyordu onu. Doğrusu bu ama başka bir yönde. Svidrigaylov'la da savaşması gerekecekti belki. Svidrigaylov da başlı başına bir çıkış yoluydu belki ama Porfiri de başkaydı. Demek Porfiri'nin kendisi açıklamış Razumihin'e, kendi yöntemince, psikolojik olarak. Yine o lanet olasıca psikolojik yöntemlerini devreye soktu demek. Porfiri ha? Mikolka odaya girmezden önce Porfiri ile aramızda geçen ve yalnızca bir tek biçimde yorumlanabilecek olan o göz göze bakışma sahnesinden sonra Porfiri'nin bir an için olsun Mikolka'nın suçluluğuna inanabilmesi mümkün müydü? O gün birbirlerine öyle sözler etmiş, öyle tavırlar takınıp bazı sözleri öyle jestlerle ve öyle tonlarla söylemişler, öyle anlamlı bakışlarla göz göze gelmişler ve konuşmalarında öyle bir sınıra ulaşmışlardı ki bütün bunlardan sonra Porfiri'nin temel inancını değiştirmesine, bu konuda onun içine bir kuşku salmasına imkan yoktu. Şu işe bak. Demek Razumihin bile kuşkulanmaya başlamış. Demek o gün koridorda lambanın altında geçen sahne boşa gitmemiş. Anlaşılan soluğu Porfiri'de almış. İyi ama Porfiri ona niçin gerçeği anlatmadı da aldatmaya çalıştı? Razumihin'in dikkatini Mikolka'nın üzerine çekmekten amacı ne olabilir? Muhakkak bir şey düşünüyordu bunu yaparken ama ne? Ne gibi bir amacı olabilir? O günden beri bunca uzun zaman geçti. Hem de epey uzunca bir zaman geçti ama Porfiri'de ne bir ses var ne de bir nefes. Bu hiç kuşkusuz iyiye yorulabilecek bir şey değil. Raskolnikov kasketini aldı, bir an düşündükten sonra odasından çıktı. Nicedir kendini ilk kez hiç değilse sağduyulu hissediyordu. Önce Svidrigaylov'la olan işimi bitirmeliyim diye düşündü. Ne pahasına olursa olsun bitirmeliyim artık o işi. Hem de olabildiğince çabuk. Çabuk, sanırım o da benim kendisine gitmemi bekliyor. Şu anda yorgun yüreğinde öyle bir nefret kabarmıştı ki Svidrigaylov ya da Porfiri bu ikisinden biri eline geçse öldürebilirdi. Şu anda değilse bile ileride en azından bunu yapabilecek bir duruma geleceğini hissediyordu. gerekiyordu. Görürüz, görürüz diye mırıldandı içinden. Tam kapıyı açıp merdiven sağlığına çıktığı sırada Porfiri ile burun buruna geldi. O da ona geliyordu. Raskolnikov bir an için dona kaldı ama tuhaf şey. Porfiri'nin gelişi onu ne şaşırtmış ne de fazlaca korkutmuştu. Yalnızca irkilmiş ama hemen kendini toparlamıştı. Belki de dananın kuyruğu kopuyor. İyi ama nasıl böyle sessizce gelebildin? Bir kedi gibi. Hiçbir şey duymadım. Yoksa içeriği dinledi mi? Porfiri Petrovich gülerek, galiba konuk beklemiyordunuz Radyon Ramonovich diye bağırdı. Ne zamandır uğramak istiyordum. Bugün evinizin önünden geçerken ne diye şimdi bir beş dakikalığına uğramayayım ki dedim. Siz de çıkıyordunuz galiba. Merak etmeyin, zamanınızı almam. Yalnız izin verirseniz bir sigaracık içeyim. Buyurun, buyurun oturun Porfiri Petrovich, buyurun. Raskolnikov öyle hoşnut, öyle dostça bir anlatımla yer göstermişti ki konuğuna, kendi halini görebilse buna kendi de şaşırırdı. Kafasında koşturup duran deminki düşüncelerden en küçük bir iz bile kalmamıştı. Hani haydutların eline geçen biri yarım saat ölüm korkuları çeker de sonunda bıçak kesin olarak gırtlağına dayanınca bütün korkuları geçer gider ya, öyleydi işte. Kendisi de geçip Porfiri'ye gösterdiği yerin tam karşısına oturdu ve gözünü kırpmadan ona bakmaya başladı. Porfiri gözlerini süzü süzü sigarasını içmeye başlamıştı. Konuşsana be adam diye haykırmak ister gibiydi Raskolnikov. Konuşsana, ne diye susturuyorsun ki karşıma geçmiş? Konuşsana, konuşsana. Sigarasını içen ve dinlenen Porfiri Petrovich sonunda ''Ah şu sigara'' diye söze başladı. ''Biliyorum zararlı, çok zararlı ama bir türlü bırakamıyorum işte. Öksürüyorum, boğazım gıcıklanıyor, tıkanıyorum ama yine de içiyorum, biliyor musunuz? Ben biraz da ödleyimdir. Geçenlerde Doktor B'ye başvurdum. Hastalarını minimum yarım saat muayene eden bir hekimdir bu. Beni görünce önce bir alay etti, sırtımı göğsümü dinledi, tık tık etti. Sizin'' dedi, ''tütünü bırakmanız gerek. Akciğerlerim büyümüş. İyi ama nasıl bırakacağım? Onun yerine alabilecek bir şey yok ki. Felakete bakın ki içki de içmiyorum. İçki içmemek de felaketmiş görüyorsunuz ya. Her şey görelidir azizim Ramonovich, her şey görelidir.'' Raskolnikov tiksintiyle gene eski numaralarına mı başlıyor diye düşündü. Son görüşmelerinde geçen sahneleri hatırladı ve birden o zamanki duyguları büyük bir dalga halinde yüreğine saldırdı. Porfiri Petrovich odaya bir göz atarak, bilmem haberiniz var mı diye sürdürdü sözlerini. Önceki gün yine size uğramıştım. Buraya, bu odaya girdim. Gene bugünkü gibi evinizin önünden geçiyordum. Haydi şuna bir ziyaretçik yapayım diye düşündüm ve yukarı çıktım. Çıktım ki odanızın kapısı ardına kadar açık. Biraz bekledim, bakındım. Sonra hizmetçinize adımı vermeden çıkıp gittim. Kapınızı hiç kilitlemez misiniz? Raskolnikov'un yüzü gitgide kararıyordu. Porfiri onun kafasından geçenleri tahmin ediyor gibi. Açıklama yapmaya geldim canım kardeşim Ramonovich. Açıklama yapmaya geldim. Size böyle bir açıklamada bulunmak zorundaydım diye sürdürdü sözlerini. Yüzünde bir gülümseme vardı. Hatta avucuyla Raskolnikov'un dizine hafifçe vurdu ama aynı anda yüzü birden ciddileşti, kaygılı bir hal aldı. Hatta Raskolnikov'u şaşırtan kedere benzer bir şeyler bile vardı yüzünde. Onu hiç böyle görmemişti Raskolnikov. Böyle görebileceğini de 40 yıl geçse düşünemezdi. Son görüşmemizde aramızda tuhaf bir sahne geçmiştir Ramonovich. Aslında ilk görüşmemizde de tuhaf şeyler olmuştu ama o zaman... Her neyse, olanlar oldu bitti. Şimdi sorun şu. Sanırım size karşı çok suçluyum. Bunu hissediyorum. O gün birbirimizden nasıl ayrıldığımızı hatırlıyor musunuz? Siz müthiş sinirlenmiştiniz. Bacaklarınız titriyordu ve ben de müthiş sinirlenmiştim ve benim de bacaklarım titriyordu. Ve bildiğiniz gibi o gün aramızda pek de kabaca bir şey geçmemişti. Oysa biz ne de olsa centilmen kişileriz. Yani ne olursa olsun öncelikle centilmeniz, bunu hiç unutmamak gerek. Oysa o gün işin nerelere vardırmıştık. Hiç de kibarca bir davranış değildi. Başını kaldırıp bütün gözleriyle Porfiri'ye bakan Raskolnikov, neler söylüyor bu adam? Beni ne sanıyor diye düşündü. Şimdi açık davranmakla daha doğru hareket etmiş olacağımızı düşündüm diye sürdürdü sözlerini Porfiri Petrovich, bakışlarıyla eski kurbanını daha çok rahatsız etmek istemiyormuş gibi gözlerini yere dikmişti. Eskiden kullandığı yöntemlere başvurduğu kurnazlıklara küçümsüyordu sanki. O kuşkular, o sahneler uzayıp gidemezdi öyle. O gün eğer Mikolka araya girmeseydi iş nereye varırdı bilemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Şu esnaf kılıklı adam o gün benim odamda bölmenin arkasında oturuyordu. Kuşkusuz bunu şimdi biliyorsunuz. Ben de sizin bildiğinizi biliyorum. Çünkü onun daha sonra size uğradığını öğrendim. Ama o gün sizin düşündüğünüz bir takım şeyler olmamıştı. Yani adamı gönderip kimseyi çağırtmamış ve hiç kimseye bir takım konularda emirler vermemiş. Niçin emir vermediğimi mi soruyorsunuz? Bilmem ki bunu size nasıl anlatmalı. Olup bitenler sanki beni de serseme çevirmişti. Böylece ancak kapıcıları çağırtabilmiştim. Kafamda şimşek gibi bir düşünce çakmıştı. Çünkü o sıralar ben kesin olarak bir inanç duyuyordum içimde Ramonovich. Bir şeyi bir süre için elimden kaçırırsam bir başka şeyi kuyruğundan tutar ve bu kez de bunu benimserim. Benimserim ve sonuna kadar elimden kaçırmam. Yaratılıştan çok sinirlisiniz siz Ramonovich. Az çok öğrenmiş olmakla övünebileceğim karakterlerinizin ve yüreğinizin başka pek çok özelliklerinin yanı sıra çok sinirli bir kişiliğiniz de var. Hiç kimsenin kalkıp da bütün gizlerini bir bir sayıp dökemeyeceğini kuşkusuz ben de düşünebilirim. Evet, gerçi karşınızdaki adamın sabrını iyice taşırdığınız zaman böyle şeyler olmuyor değil ama doğrusu pek seyrek. Bunu ben de düşünebiliyorum. Ama benim düşündüğüm şey başkaydı. Bir delil diyorum ben. Küçücük minnacık bir delil olsa ama öyle bir delil ki onu ellerimle tutabileyim. Somut bir şey olsun, psikolojik değil. Çünkü diyordum eğer bir adam suçluysa ne olursa olsun ciddi elle tutulur bir açık vermesi beklenebilir. Hatta böylesi durumlarda hiç ummadığı sonuçlarla bile karşılaşabilir insan. Yani o sıralar sizin karakterinize güveniyordum Radyon Ramonovich. Her şeyden çok sizin karakterinize. O sıralar hemen hemen hemen umudum sizdeydi. Raskolnikov sorduğu soruyu bile doğru dürüst düşünmeden, "İyi ama siz şimdi niçin böyle konuşuyorsunuz?" diye mırıldandı. Sonra aklı iyice karışarak, "Bu adam neler söylüyor böyle?" diye düşündü. "Beni gerçekten de suçlu sanıyor olabilir mi? Bunları niçin söylüyorum? Çünkü size açıklama yapmaya geldim ve bunu kendim için kutsal bir görev sayıyorum. Her şeyi, bütün bu hikayenin nasıl geliştiğini, o zamanki acı ve üzüntüleri bir bir anlatmak istiyorum. Benim yüzümden çok acı çektiniz Radyon Ramonovich. Ama ben bir canavar değilim. Bütün bu olup bitenlerin umutsuz, karamsar ama gururlu hükmetmek isteyen ve sabırsız, evet özellikle de bir sabırsız insana ne kadar ağır geleceğini çok çok iyi anlıyorum. İnançlarınıza bütünüyle katılmamakla birlikte sizi kesinlikle son derece iyi ve yüce gönüllü bir insan olarak görüyorum. Bunu bütün açık yürekliliğimle peşin peşin söylemeye bir borç sayıyorum çünkü her şeyden önce hiç kimseyi aldatmak istemiyorum. Size karşı daha tanıdığım ilk andan beri bir muhabbet duyuyorum. Bu sözlerime belki de gülüyorsunuzdur, haklısınız. Daha ilk gördüğünüz andan beri beni sevmediğinizi biliyorum çünkü gerçekten de sevmeniz için ortada bir sebep yoktu. Ama ben siz nasıl sayarsanız sayın her yola başvurarak size bıraktığım kötü izlenimi gidermek ve benim de yüreği vicdanı olan bir insan olduğumu göstermek istiyorum. İçtenlikle söylüyorum bunları. Pyotr Petrovich sustu. Raskolnikov yeni bir korku dalgasının yükselişini duydu içinde. Porfir'in kendisini suçsuz saydığı düşüncesi birden onu korkutmaya başlamıştı. Bütün bu hikayenin nasıl başladığını anlatmak gereksiz, hatta baş ağrıtmak türünden bir şey olacaktır sanırım diye sürdürdü sözlerini Porfiri. Hem bunu becerebileceğimi de hiç sanmam. Çünkü bu durum nasıl açıklanabilir ki? Önce bir takım söylentiler dolaşmaya başladı. Bunların ne tür söylentiler olduğunu, kimden çıktığını, ne zaman başladığını ve işin nasıl gelip size dayandığını konuşmayı da gereksiz buluyorum bana gelince. Tümüyle ve gerçek anlamda bir rastlantı sonucu başladı bendeki kuşkular. Bu rastlantı olabilirdi de olmayabilirdi de. Evet, neydi bu rastlantı? Sanırım bu da üzerinde durmamız gereken bir konu değil. İşte bütün bu rastlantı ve söylentiler bende bir düşünce doğmasına sebep oldu. Her şeyi itiraf ettiğime göre yine itiraf ederim ki size ilk ben saldırmıştım. Rastlantılara örnek olarak koca karının kendisine rehine bırakılan eşyaların üzerine koyduğu işaretleri ve buna benzer başka bir takım saçma şeyleri söyleyebilirim. Yüzlercedir bunlar. Öte yandan yine bir rastlantı sonucu olarak karakolda geçen sahneyi bütün ayrıntılarıyla öğrendim. Hem de öyle rastgele biçimden değil. Çok özel, çok önemli, kendisi de farkında olmadan bu sahneye tam hakkını veren birinden dinledim. Ve işte bütün bunlar gelip de birbirinin üstüne binince sevgili Romanovich, siz olsanız belli bir yöne yönelmez miydiniz? Evet, gerçi bir İngiliz atasözü 100 tavşandan bir at oluşturulamayacağı gibi 100 kuşkudan da hiçbir zaman bir delil oluşturulamaz diyor. Ama bu aklın sağduyunun sesidir. Siz gelin de insanın tutkularını anlatın bunu. Çünkü önünde sonunda sorgu yargıcı da bir insandır. Sonra bir dergide çıkan makalenizi de hatırladım. Hani ben ilk ziyaretinizde üzerinde ayrıntılarıyla da konuşmuştuk. Ben o zaman sizin düşüncelerinizi daha etraflıca öğrenebilmek için yazınızdaki fikre karşı çıkmış, hatta alay etmiştim. Tekrar ediyorum Romanovich, siz hem çok sabırsız hem de hastasınız. Gözü pek kibirli, ciddi ve duygulu. Çok duygulu bir adam olduğunuzu çoktandır biliyorum. Bütün bunlar benim yakından bildiğim duygulardır. Bu bakımdan yazınızı bildik birinin yazısını okur gibi okudum. Yüreğinizin göğsünüzden fırlayacakmış gibi çarptığı ve sizin bu coşkunluğunuzu bastırmaya çalıştığınız uykusuz gecelerin esrikliği içinde doğmuş bir yazıydı bu. Ama gençliğin bu bastırılmış gurur dolu coşkusu çok tehlikelidir. O gün alay etmiştim yazınızla. Şimdi ise bu yazıyı çok sevdiğimi, yani genç bir amatörün bu ateşli kalem denemesinin genel olarak çok beğendiğimi söylüyorum. Sis ve duman bulutlar arasında inleyen bir tel. Saçma ve fantastik bir yazı ama içinde öyle bir içtenlik, satın alınamayan öyle bir gençlik gururu, öyle sonsuzcasına bir gözbeklik parıldıyor ki. Karamsar bir yazı ama güzel. Makalenizi okuyup bir kenara koymuş, bu adam bu kadarla kalmayacak diye düşünmüştüm. Şimdi söyleyin, böyle bir geçmişten sonra bunu izleyen olaylara kendimi kaptırmamam mümkün müydü? Ah, ben belki şu anda bir şeyler söylüyor muyum? Herhangi bir düşünceleri sürdürüm şu anda bir şeyler var mı? O sıra yalnızca bir gözlemde bulunmuştum. Düşünüyorum da ne var sanki bunda? Hiçbir şey yok. Hem de en yüksek düzeyde hiçbir şey. Hem bir sorgu yargıcı olarak benim bu işe kendimi öylesine kaptırmam hiç de yakışık alır bir davranış olmasa gerek. Elim de üstelik de bütün delilleriyle birlikte bir Mikolka var. Kim ne derse desin, ortadaki gerçek bu. Bu gerçekte kendi psikolojisini getiriyor. Bununla uğraşmam gerek. Çünkü bu benim için bir ölüm kalım sorunudur. Şimdi bütün bunları senin için açıklıyorum ki her şeyi bilesiniz ve o günlerdeki kırıcı davranışlarımdan dolayı aklınızla ve yüreğinizle beni suçlamayasınız diye. İçtenlikle söylüyorum, gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Sanıyor musunuz ki o zaman gelip evinizi aramadım? Geldim, aradım. Şurada yatağınızda hasta yatıyordunuz. Tabii resmen bir sorgu yargıcı olarak gelmedim ama geldim ve aradım. Daha ilk belirtiler ortaya çıktığı anda eviniz en dip köşe bucağına varana kadar karış karış aranmıştır. O zaman bu adam kendiliğinden gelecektir diye düşündüm. Madem ki suçlu, kesinlikle gelecektir, hem de çok yakında. Bir başkası olsa gelmezdi ama bu gelecektir. Razumihin'in bir ara yaptığı gevezelikleri hatırlıyor musunuz? Bunu sizi heyecanlandırmak için biz düzenlemiştik. Ortaya bazı söylentiler attık. Razumihin öfkesini içinde gizleyemeyen bir adam olduğu için bunları gelip size iletecekti. Bay Zamyotov'un dikkatini ise o apaçık pervasızlığınız ve öfkeniz çekmişti. Bir insan bir restoranda birdenbire ben öldürdüm diye nasıl bağırabilir ki? Bunu yapan insanın son derece gözü pek, son derece küstah ve eğer suçluysa son derece yılmaz, savaşkan biri olması gerekir. İşte o sıralar ben böyle düşündüm ve beklemeye başladım. Bütün varlığımla sizi bekliyordum. O gün Zamyotov'u perişan etmiştiniz doğrusu. Aslında bütün iş hep şu lanet olasıca iki başlı psikolojideydi. Neyse, ben sizi böyle gerilim içinde beklerken bir de baktım ki Tanrı sizi bana göndermiş. Doğruca bana evime geliyorsunuz. Yüreğim öyle çarpmaya başladı ki. Niçin gelmeniz gerekmişti bana? Niçin geliyordunuz ki? Ya o gülüşünüz, o kahkahalarınız? Hatırlıyor musunuz içeri girerkenki gülüşünüzü? Bir camın ardından izliyordum sanki her şeyi. Bir anda sezmiştim durumu. Eğer sizi öylesine gerilimle, öylesine özel bir biçimde bekliyor olmasaydım, gülüşünüz dikkatimi bile çekmeyebilirdi. İnsanın belli bir ruh hali içinde bulunması budur işte. Ya Razumihin'in hali neydi öyle? Hele hele şu taş. Hani şu altına eşyaların gizlendiği taş, hatırlıyor musunuz? Evet, bir bostan içinde görür gibi oluyordum o taşı. Bir bostanda demiştiniz değil mi Zamyotova? Sonra ikinci kez de bana derken makaleniz üzerinde konuşmaya başlamıştık. Siz bize açıklamalarda bulunuyordunuz. Her sözünüzün altında ikinci bir anlam daha vardı. Her sözünüz asıl anlamının dışında bir başka anlam daha taşıyordu sanki. İşte Ramonoviç, son kilometre taşına ben bu şekilde ulaştım. Ama alnım taşa çarpınca kendime geldim. Hey dedim kendi kendime, ne yapıyorum ben böyle? İnsan isterse bütün bunları en küçük ayrıntısına kadar tam ters yönde de açıklayabilir. Üstelik böylesi daha da doğal olur. Elimde küçücük bir delilin bulunması çok daha iyi olurdu. Ama şu kapının çıngırağı olayını duyunca sevincimden neredeyse yüreğim duracaktı. Tir tir titriyordum. İşte delil diye düşündüm, işte delil. O zaman bunun üzerinde fazla kafa yormadım, istememiştim bunu. Şu esnaf kılıklı adam yüzümüze karşı katil diye bağırdığı halde, kendisine hiçbir şey sormaya cesaret edemeden onunla nasıl 100 adım yolu birlikte yürüdüğünüzü kendi gözlerimle görebilmek için o anda çıkarıp 1 ruble verebilirdim. Ya şu sırtınızda kürpertiler? Hastayken, yarı sayıklar durumdayken gidip de kapının çıngırağını çalışınız. Bütün bunlardan sonra o sıralar size yaptığım şakalara şaşılabilir mi Radyon Ramonoviç? Hem sonra neden bana tam o anda geldiniz sen? Tanrı bilir, birileri iteklemişti sizi bana doğru ve eğer o sırada Mikoka gelip de bizi ayırmasaydı... Mikoka'nın gelişini hatırlıyor musunuz? İyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bir yıldırım düşmüştü sanki aramıza, bulutların arasından doğruca ortamıza düşmüştü. Ama ben nasıl karşıladım bu yıldırımı? Kendiniz de gördünüz. Şu kadarcık olsun inandın mı ona? Ne gezer. Siz çıktıktan sonra Mikoka bana hele bazı noktalarda öylesine düzgün, tutarlı cevaplar verdi ki... Doğrusu şaşmaktan kendimi alamadım. Ama yine de söylediklerinin hiçbirine inanmadım. Bir insanın doğru bildiği düşünceye sımsıkı sarılması budur işte. Hayır diye düşündüm. Ve hayır, Mikoka da kim oluyormuş ki? Raskolnikov. Ama Razumihin bana daha bugün sizin şu anda da Nikolay'ı suçlu gördüğünüzü söyledi dedi. Hatta bunu Razumihin'e inandıran da siz olmuşsunuz. Ama soluğu sözünü tamamlamasına yetmedi, tıkanıp kaldı. Onu çok iyi tanıyan Porfiri'nin yine de kendi kendini inkara benzeyen sözlerini soluk almamacasına bir heyecanla dinlemişti. Duyduklarına inanmaktan korkuyor ve inanmıyordu. Porfiri'nin iki anlama gelebilecek sözlerinde daha açık, daha kesin bir şeyler yakalamaya çalışıyordu. Porfiri Petrovich sürekli Ustan Raskolnikov'un bir soru sormasına sevinmiş gibiydi. Bay Razumihin diye bağırdı. Onu bu işten dışlamak gerekiyordu. İki kişilik oyunda üçüncü kişinin işi yoktur. Bay Razumihin bu işlerle hiç mi hiç ilgisi olmayan bir adam. Bana geldiğinde yüzünde renk diye bir şey kalmamıştı. Neyse, kendisine Allah selamet versin. Onu bu işi hiç karıştırmayalım. Mikolka'ya gelince onu benim nasıl gördüğümü bilmek ister misiniz? Daha ergin yaşa gelmemiş bir çocuk bu Mikolka. Ötek falan değil ama nasıl söyleyeyim, sanatçı gibi bir şey. Onu böyle anlatışıma da gülmeyin. Temiz yürekli, kolay etkilenebilen birisi. Üstelik hayalci. Çok güzel şarkı söylüyor. Çok güzel dans ediyor ve dediklerine göre öyle güzel masal anlatıyormuş ki başka yerlerden kalkıp kendisini dinlemeye geliyorlarmış. Okula da gidiyormuş. Katılırcasına gülmesi için parmağınızın ucunu göstermeniz yetermiş. İçer kör kütük sarhoş olurmuş ama bunu serkeşliğinden değil. Öylesine birileri içirdiği zaman çocuksu denebilecek bir şekilde yaparmış. O sırada bir şey çaldığının da farkında değil. Yerde bulup aldıysam bu da hırsızlık mı sayılır diyor. Bu çocuğun bir raskolnik, daha doğrusu bir tarikat üyesi olduğunu bilmem biliyor muydunuz? Soyunda göçerler varmış. Kendisi de şu anda son 2 yıldır köyünde bir din önderine müritlik etmiş. Bütün bunları Mikolka'nın kendisinden ve onun Zarayskli hemşerilerinden öğrendim. Durun daha bitmedi. Bir ara çöllere kaçmak istemiş. Müthiş sofuymuş. Gece gündüz dua eder, en eski gerçek dua kitaplarını okur, sevaba girermiş. Petersburg kendisini müthiş etkilemiş. Özellikle de kadınlar ve şarap. Kolay etkilenebilen bir insan olduğu için köyündeki din önderini dua kitaplarını falan unutuvermiş. Yine öğrendiğime göre Petersburglu bir sanatçımızın dikkatini çekmiş. Ders için ona gidip gelmeye başlamış. Derken işte başına bu iş geldi. Çok korktu. Kendini asmaya kalkıştı. Sonra kaçmak istedi. Elden ne gelir? Halkımızda adalet sistemimiz üzerine yerleşmiş bir inancın sonucu bu. Yalnızca yargılanma sözü bile kimler için başlı başına ürkütücü bir kavram. Bu işin suçlusu kim? Dediklerine göre yeni mahkemeler kurulacakmış inşallah. Neyse, hapishanede Mikolka'nın din önderini hatırlayacağı tuttu. Yeniden sofuluğa başladı. Bir de baktık elinde bir İncil. Bu tür insanlardan kimler için çile çekmek ne demektir bilir misiniz Ramonoviç? Herhangi bir adına ya da herhangi bir şey için değil. Yalnızca çile çekmek ne demektir biliyor musunuz Radyon Ramonoviç? Herhangi bir adına ya da herhangi bir şey için değil. Yalnızca çile çekmek gerektiği için çile çekerler. Çile çekmek iyi bir şeydir onlar için. Hele bu çile devletten kaynaklanıyorsa büsbütün iyidir. Bir zamanlar bir mahkum tanımıştım. Boyuna ocağın üzerinde yatar ve kutsal kitap okurdu. Tam 1 yıl böyle uslu uslu yattı. Sonunda okuya okuya öyle bir hale geldi ki bir gün ortada fol yok, yumurta yokken duvardan söktüğü bir tuğlayı hapishane müdürünün kafasına atıverdi. Ama nasıl bir fırlatış, adama bir şey olmaması için tuğlayı başımın 1 metre üzerine atmıştı. Hapishanede görevlilerine silahla saldıran bir mahkumun başına neler gelir malum. O bir kez çile çekmeye karar vermişti. İşte ben Mikolka'nın çile çekmeye karar verdiğini ya da aklından buna benzer bir şeyler geçirdiğini sanıyorum. Bunu kesinlikle, hatta bir takım gerçek verilere dayanarak bildiğimi de söyleyebilirim. Yalnız o daha benim bunu bildiğimi bilmiyor. Ne o? Yoksa bizim halkımız gibi bir halkın içinden böyle bir takım fantastiklerin çıkabileceğine inanmıyor musunuz? Çıkar, hem de sık sık çıkar. Din önderi özellikle de kendini asmaya kalkışmasından sonra Mikolka üzerinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Aslında kendisi gelip bütün bunları bana bir bir anlatacaktır. Gelmez dayanır mı diyorsunuz? Bekleyelim, görürüz. Her an gelip eski ifadelerini inkar etmesini bekliyorum ben. Doğrusunu isterseniz sevdim ben bu oğlanı ve kendisini esaslı bir şekilde de inceliyorum. Ne dersiniz? Pek çok konuda bana öyle tutarlı cevaplar verdi ki gerekli bilgiler edindiği, ustaca hazırlandığı besbelli. Ama öte yandan pek çok konuda da öylesine saçmaladı ki hiçbir şey bilmediğini açıkça ortaya koydu. Üstelik hiçbir şey bilmediğinden en ufak bir kuşkuya kapılmadı. Hayır azizim Ramunoviç, Mikolka bizim değil aradığımız adam. Çağımızın içinde yaşadığımız zamanın fantastik, karanlık bir olayıyla karşı karşıyayız burada. Çağımız ki insanların yüreklerini bir şaşkınlıktır almış, kan tazeleniyor sözleri dillerden düşmez olmuş, bütün hayatın konfordan ibaret olduğu düşüncesi propaganda edilir olmuş. Kitabi düşler ve teorilerle allak bullak olmuş bir kafadır burada söz konusu olan. İlk adım atabilmenin kararlılığını görüyoruz burada. Ama öylesine kendine özgü bir kararlılık ki bu, cinayet işlemeye karar vermiş ama cinayet işlemeye kendi ayaklarıyla değil de sanki dağdan ya da çan kulesinden düşer gibi gitmiş. Kapıyı arkasından kilitlemeyi unutmuş ama yine de öldürmüş. Hem de iki kişiyi birden, sırf teorisi öyle gerektirdiği için. Öldürmüş ama paraları almaya becerememiş. Aldığı kadarını da götürüp bir taşın altına gizlemiş. Dışarıdan kapı sarsılır, çıngırak durmamacasına çalarken kapının bu tarafında çektiği acılar yetmemiş. Daha sonra bu çıngırağı yine hatırlayarak sırtında aynı soğuk ürpertileri bir kez daha duyabilmek için yarı sayıklar bir durumda kalkıp cinayet yerine boş daireye gitmiş. Diyelim ki davranışı hastalık halinin bir sonucu ama bu kez de bir başka durumla karşılaşıyoruz. Bu adam bir cinayet işlemiş olmasına rağmen kendisini dürüst, namuslu bir adam saymakta, herkesi küçümsemekte ve neredeyse kanat takıp melekliğe soyunmaktadır. Yok Ramunoviç, yok iki gözüm. Mikolka'nın haddine mi düşmüş bütün bunlar? Mikolka değil bu adam. Porfiri Petrovic'in daha önce söylediklerini inkara benzeyen bu son sözleri öylesine beklenmedikti ki Raskolnikov tepeden tırnağa titrediğini duydu. Kendini tutamadı ve tıkanırcasına "Öyleyse kim öldürdü?" dedi. Öylesine beklenmedik bir soruydu ki bu Porfiri Petrovic için. Öylesine şaşırtmıştı ki bu soru onu, kendini koltuğun arkasına bırakıverdi. "Nasıl kimi öldürdü?" dedi, kulaklarına inanamıyor gibiydi. "Sizi öldürdünüz Romanoviç!" fısıldayarak ve inanç dolu bir ses ekledi. "Siz öldürdünüz!" Raskolnikov yerinden fırladı, birkaç saniye ayakta durdu. Sonra hiçbir şey söylemeden yeniden oturdu. Bütün yüzü hafif hafif seyirmeye başlamıştı. Porfiri Petrovic özenli bir ilgiyle "Dudaklarınız yine titremeye başladı," dedi. Bir süre sustu, sonra "Sanırım beni yanlış anladınız Ramunoviç," dedi. "Onun için bu kadar şaşırdınız. Ben buraya özellikle her şeyi söylemek ve bu işi artık açıklığa kavuşturmak için geldim." "Ben öldürmedim," diye mırıldandı Raskolnikov, suçüstü yakalanmış çocuklar gibiydi. Porfiri Petrovic "Hayır Ramunoviç, siz öldürdünüz, başkası değil," dedi. Sessiz, sert ve inançlıydı. İkisi de sustular. Şaşılacak kadar uzun süren bir suskunluk oldu. Tam 10 dakika ikisi de ağzını açmadı. Raskolnikov dirseklerini masaya dayamış, parmaklarını saçlarına daldırmıştı. Petrovic sakin oturuyor ve bekliyordu. Raskolnikov birden Petrovic'i aşağılayıcı bakışlarla süzerek "Yine şu eski numaralarınıza başladınız değil mi Porfiri Petrovic?" dedi. "Yine şu bilinen yöntemleriniz, nasıl da bıkmıyorsunuz bunlardan?" "Ne yönteminden söz ediyorsunuz siz kuzum? Yöntemlerden bana ne şu anda? Yanınızda tanıklar olsaydı hadi neyse. Şurada baş başa vermiş söyleşiyoruz. Buraya sizi bir tavşan gibi kovalaya kovalaya gelmediğimi kendiniz de görüyorsunuz. İtiraf edip etmemeniz umurumda bile değil şu anda. Sizin itirafınız olmasa da ben bir inanca varmış bulunuyorum." Raskolnikov sinirli bir sesle "Madem öyle buraya niçin geldiniz?" diye sordu. "Ve size eski bir sorumu tekrarlıyorum. Eğer suçlu olduğuma inanıyorsanız niçin akalayıp hapse atmıyorsunuz beni?" "İşte soru diye buna derim. Madem cevap veriyorum ben de. Birincisi, sizi şıp diye alıp hapse atmak hiç işime gelmiyor." "Nasıl işinize gelmiyor? Suçlu olduğuma inanıyorsunuz, bunu yapmak zorundasınız." "Ben inanmışım, ne çıkar? Bütün bunlar şimdilik yalnızca benim kuruntularım. Hem ne diye hapse atayım ki sizi? Huzura kavuşmanız için mi? Hapsedilmeyi bu kadar istediğinize göre bunun böyle olacağını siz de biliyorsunuz demektir. Diyelim yalanınızı açığa çıkartmak için şu esnaf kılıklı adamı getirdim. Ya siz ona sarhoş musun, nesin? Beni seninle gören var mı? Hem ben seni sarhoşun biri sanmıştım ki gerçekten de sarhoştun sen o gün dersiniz, ne yapacağım ben? Üstelik sizin sözleriniz onunkinden daha gerçeğe uygun olacak. Çünkü onun bütün sözleri bir psikolojiye dayanıyor olacak. Hem öyle bir psikoloji ki herifin suratına bile uygun değil. Sizin sözleriniz ise can alıcı bir noktaya değiniyor olacak. Çünkü rezil herif gece gündüz kafayı çekiyor ve bu durumunu da herkes biliyor. Hem size birkaç kez içtenlikle söylediğim gibi şu iki uçlu psikolojinin ikinci ucu gerçeğe daha çok yaslanıyor. Bu da bir yana, elimde size karşı en küçük bir delil yok. Gerçi ben sizi yine de hapse attıracağım. Hiç de insancı olmamakla birlikte buraya size her şeyi önceden açıklamak için gelmemin sebebi de bu ama buna rağmen size açıkça diyorum ki sizi hapse atmak hiç mi hiç işime gelmiyor. Buraya gelişimin ikinci nedeni ise... Raskolnikov tıkanırcasına "Evet, ikinci nedeni," dedi, hala soluk soluğaydı. "Daha önce de söylediğim gibi kendimi size açıklamada bulunmak zorunda duyuyorum. Beni bir canavar bilmenizi istemiyorum. Bu da bir yana, ister inanın ister inanmayın, size karşı sempati duyuyorum. Buraya gelişimin üçüncü nedeni de bu son noktadan kaynaklanıyor. Açık, dolambaçsız bir öneride bulunmak istiyorum size, suçunuzu itiraf etmenizi. Bu sizin için sayısız yararlar sağlayacaktır, tabii benim için de. Çünkü omuzlarımdan bir yük kalkmış olacak. Ne dersiniz? Kendi yönümden açıkça koyabildim mi durumu ortaya?" Raskolnikov bir dakika kadar düşündü. Dinleyin Petrovic. Demin kendiniz ortada psikolojiden başka bir şeyin bulunmadığını söylüyordunuz. Oysa şimdi işi getirip matematik kesinliğe dayadınız. Ya şu anda da yanılıyorsanız? Hayır Ramonovic, yanılmıyorum. Elimde küçük minicik bir ipucu var. Ta o zaman bulmuştum bunu. Tanrı'nın gönderdiği bir ipucu bu. Neymiş bu ipucu? Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim Ramonovic. Hem artık işi daha fazla geciktirmeye de hakkım yok. Sizi hapse atacağım. Artık iş size kalmış. Benim için şu anda hepsi bir. Dolayısıyla bütün bunları sizin iyiliğinizi istediğim için söyledim. Yemin ederim böylesi daha iyi olacak Ramonovic. Raskolnikov öfkeyle gülümsedi. Bu iş artık gülünç olmaktan çıktı ve bayağılığa dönüşmeye başladı. Ben suçlu olsam bile ne diye gelipse itirafta bulunayım ki demin hapishanede huzura kavuşacağımı söyleyen de sizdiniz. Radyon Romanoviç, sözcüklere fazla inanmayın. Belki de huzur falan bulmayacaksınız orada. Bu yalnızca bir teoridir. Üstelik de benim bir teorim. Ben kim, sizin için otorite olmak kim? Belki de şu anda sizden bir şeyler gizliyorumdur. Oturup size her şeyi söyleyecek değilim herhalde. Bu bir. İkincisi, itiraf etmenizin sene gibi yararlar sağlayacağını, böyle yaparsanız cezanızın nasıl bir indirim yapılacağını biliyorsunuz. Yalnızca şunu düşünün yeter. Nasıl bir anda ortaya çıkıyorsunuz? Bir başkasının cinayeti üzerine aldığı ve her şeyi karmakarışık ettiği bir anda. Ben de size yemin ederim, orada işleri öyle saptıracağım ki, öyle bir şekle sokacağım ki itirafınız iyice beklenmedik bir şey olacak. Şu psikolojilerin falan hiç söz edilmeyecek. Sizden en ufak bir şekilde kuşkulanılmamasını sağlayacağım. Böylece siz cinayeti bir bilinç kararması sonucu işlemiş olacaksınız ki işin doğrusu da budur. Ben namuslu bir insanım Radyon Ramonovic. Verdiğim sözü tutarım. Raskolnikov üzünçle başını önüne eğmiş susuyordu. Uzun süre böylece düşündükten sonra yeniden gülümsedi. Sevecen ama acılı bir gülümsemeydi bu. Yok istemez dedi. Artık Porfir'den hiçbir şey gizlemiyor gibiydi. Değmez. Yapacağınız indirime de hiç mi hiç ihtiyacım yok? Porfir heyecanla, işte ben de bundan korkuyordum dedi. Yapacağımız indirimi kabul etmeyeceğinizden korkuyordum. Raskolnikov'un acı dolu bakışları etkileyiciydi. Porfir sözlerini sürdürdü. Hayatı küçümsemeyin. Önünüzde daha upuzun bir hayat var. Nasıl ihtiyacınız olmazmış ceza indirimine, nasıl? Ne sabırsız adamsınız siz böyle. Önümde daha upuzun ne var? Hayat, hayat. Yoksa kendinizi her şeyi bilen bir peygamber mi sanıyorsunuz? Belki de Tanrı bekliyordur sizi orada. Hem bu tutsaklık ömrünüz boyunca sürecek değil ya. Raskolnikov, öyle ya, indirim vardı dedi gülümseyerek. Yoksa burjuva utancı duymaktan mı korkuyorsunuz? Kim bilir, belki de korkuyorsunuz da daha kendiniz bile bunun farkında değilsiniz. Çünkü gençsiniz. Suçunuzu itiraf etmekten korkmak ya da utanmak hiç de size göre bir şey değil. Raskolnikov konuşmak bile istemiyormuş gibi bir küçümseme ve tiksintiyle tükürmüşüm diye fısıldadı. Bir yerlere gitmek istiyormuş gibi doğrulup kalkacak oldu, vazgeçti. Umutsuzlukla yeniden oturdu. Ne demek tükürmüşüm? İnancınız kalmamış sizin. Size kabaca dal kavukluk ettiğimi sanıyorsunuz. Kendinizi çok mu görgülü bilgili, her şeyi anlayan biri sanıyorsunuz? Bir teori uydurmuşsunuz ama bunun hiçbir orijinal yanı olmadığı ortaya çıkınca da utanıyorsunuz. Evet, bunun alçakça bir teori olduğu ortaya çıktı. Bu doğru ama siz umutsuz bir alçak değilsiniz. Hayır, hiç de böyle bir alçak değilsiniz siz. Hiç değilse kendinizi uzun boylu aldatmadınız ve işi çabucak sonuca götürüp bir çırpıda bitiriverdiniz. Sizi kimlere benzetiyorum biliyor musunuz? Etleri dilim dilim doğranırken cellatlarına gülümseyerek bakan insanlara. Yeter ki inanacakları bir şey bir tanrı bulmuş olsunlar, gıkları çıkmaz böylelerinin. Siz de bulun tanrınızı ve siz de yaşayın. Bir kez hava değiştirmeye ihtiyacınız var. Hem de ta ne zamandır. Öte yandan çile çekmek değil bir şeydir. Siz de çekin çilenizi. Çile çekmek isterken Mikolka belki de bir yerinde her şeyi yapıyordur. Tanrı'ya inanmadığınızı biliyorum ama her şeyi kılı kırk yararcasına didiklemekten de vazgeçin. Hiçbir şey düşünmeden kendinizi olduğu gibi yaşamın akışına bırakın. Hiç kaygılanmayın. Kendinizi kıyıda ve ayakta bulacaksınız. Hangi kıyıda? Bunu ben bilemem. Ben yalnız sizin daha uzun zaman yaşayacağınıza inanıyorum. Biliyorum siz şimdi benim için vaaz veriyor diye düşünüyorsunuz ama ileride bir gün belki bu sözlerimi hatırlar ve onlardan yararlanırsınız. Benim de bunları söylemekten amacım buydu zaten. Yine iyi ki yalnız şu koca karıyı öldürdünüz. Ya başka bir teori geliştirmiş olsaydınız da bundan 100 milyon kez daha çirkin bir iş yapmış olsaydınız, belki de bunun için Tanrı'ya şükretmemiz gerek. Hem ne biliyorsunuz? Belki de Tanrı sizi bir şeyler için koruyup kollamaktadır. Kendinizi toparlayın ve biraz daha az korkun. Yoksa atacağınız yüce adım mı sizi korkutuyor? Hayır, bu işte korkmak ayıp olur. Madem ki bu yolda bir adım attınız, öyleyse dayanmanız, metin olmanız gerek. Ortada bir de adalet olduğuna göre adaletin gerektirdiği şeyi yerine getirin. Biliyorum inançsızsınız ama size yemin ederim hayat buna katlanacaktır. Daha sonra kendiniz de bunu seveceksiniz. Şimdilikse yalnızca hava gerek. Hava, hava, hava. Raskolnikov ürperdiğini duydu. Bağırarak, kimsiniz siz dedi. Kendinizi peygamber mi sanıyorsunuz? Böyle yükseklerden konuşuyor, peygamberlik tasayıp bilgece öğütler veriyorsunuz. Ben mi kimim? İşi bitmiş bir adam o kadar. Başkaca hiçbir şey değil. Belki duygulu ve acıması olan, belki biraz da bir şeyler bilen ama kesinlikle işi bitmiş bir adam. Size gelince sizin durumunuz bambaşka. Tanrı size bir hayat hazırladı. Kim bilir? Belki bir gün bütün bunlar bir sis gibi dağılıp gidecek, hiç olmamış şeylere dönecektir. Bir başka sınıftan insanlar arasında bulunacağınız konusuna gelince, ne var bunda? Siz bu yüreğinizle konforsuzluktan mı yakınacaksınız? Uzun süre sizi kimsenin göremeyecek olmasının da önemi yok. İş zamanda değil, sizin kendinizdedir. Bir güneş olun, herkes sizi görsün. Güneşin her şeyden önce güneş olması gerekir. Yine niçin gülüyorsunuz? Benim bir şeyler oluşmamı, bahse girelim size yaltaklandığımı düşünüyorsunuz. Kim bilir, belki de gerçekten yaltaklanıyorumdur. Siz bana yalnız söz üzerine inanmayın Radyon Ramonovic. Hatta hiç inanmayın. Huyum bu benim, kabul ediyorum. Yalnız bir şey ekleyeceğim. Ne kadar alçak ya da ne kadar dürüst bir insan olduğuma sanırım kendiniz karar verebilirsiniz. Beni ne zaman tutuklayacaksınız? Size 1,5, hadi bilemediniz 2 gün daha süre tanıyabilirim. İyice düşünün canım kardeşim. Tanrı'ya dua edin. Sizin yararınıza olacak, yemin ederim sizin yararınıza olacak. Raskolnikov dudaklarında garip bir gülümsemeyle ''Ya kaçarsam?'' dedi. ''Hayır, kaçamazsınız. Bir mujik kaçar. Yabancı bir ideolojinin uşağı olan son moda ihtiyacı kaçır ama siz kaçamazsınız. Çünkü böylelerinin herhangi bir şeye neyi isterseniz ömürleri boyunca inanmaları için parmağınızın ucunu göstermeniz yeter. Sizse kendi teorinize artık inanmıyorsunuz. Nereye kaçacaksınız? Neye dayanacaksınız? Kaçaklık ne demektir biliyor musunuz? İğrenç ve zor bir hayattır bu. Sizse her şeyden önce belirli bir düzene dayanan bir hayata ve buna uygun bir havaya ihtiyacınız var. Bu havayı kaçaklıktan bulacaksınız. Kaçsanız bile kendiliğinizden döner gelirsiniz. Siz bizsiz yapamazsınız. Oysa sizi içeri atacak olursam bir bilemediniz iki hadi diyelim üç ay sonra benim bu sözlerimi hatırlayacak ve kendiniz için hiç de beklenmedik bir anda gelip itirafta bulunacaksınız. İtirafta bulunmanızı bir saat öncesine kadar kendiniz bile bilmeyeceksiniz. Hatta ben sizin çile çekmek isteyeceğinizden bile eminim. Siz şimdi benim bu sözlerime inanmıyorsunuz ama dediğime geleceksiniz. Çünkü Ramonoviç çile yüce bir şeydir. Siz benim şişman oluşuma bakmayın. Hani hiç gerekmedi de ama biliyorum ki gülmeyin bu sözüme çile çekmenin de düşünsel bir özü vardır. Mukolka haklı. Hayır Ramonoviç siz kaçamazsınız. Raskolnikov yerinden kalkıp kasketini aldı. Porfiri Petrovic de kalktı. Dolaşmaya mı çıkıyorsunuz? Güzel bir akşam. Tabii fırtına kopmazsa. Ama belki de fırtına iyi gelir. Serinler hava. Porfir de şapkasını aldı. Raskolnikov sertçe. Petrovic dedi. Sakın bugün size itirafta bulunduğumu düşünmeyin. Çok tuhaf bir adamsınız. Ve sizi sırf merakımdan dinledim. Ve size hiçbir itirafta bulunmadım. Bunu unutmayın. Biliyorum biliyorum. Hiç unutur muyum? Şuna bak hele nasıl da titriyor. Hiç kaygılanmayın Ciğerpalem. Buyurduğunuz gibi davranacağım. Dolaşın bakalım biraz. Yalnız fazla uzaklaşayım demeyin. Ne olur ne olmaz. Sizden küçük bir ricada daha bulunacağım. Fazlaca nazik ama önemli bir rica. Eğer hani ne olur ne olmaz şu 40-50 saat içinde hani ne olur ne olmaz işi bir başka türlü yani şöyle fantastik bir biçimde bitirmek demek istediğim canınıza kıymak gibi birisiyle kapılacak olursanız bana küçücük bir pusula bırakmayı unutmayın. İki satırcıkla yalnızca iki satırcık şu taşın yerini bildiriverin. Böylesi daha soyluca bir davranış olur. Hadi şimdilik hoşçakalın. İyi düşünceler, hayırlı girişimler. Porfiri sanki sırtı kamburlaşmış ve Raskolnikov'a bakmaktan kaçınıyormuş gibi çıktı. Raskolnikov pencereye doğru gitti ve Porfiri'nin sokağa çıkıp uzaklaşması için gerekli süreyi hesaplayarak sinirli bir sabırsızlıkla bekledi. Sonra kendisi de hızla odasına çıktı. Svidrigailov'a doğru koşturuyordu. Bu adamdan ne umabilirdi? Bunu kendisi de bilmiyordu. Bu adamın gizemli bir baskısı vardı üzerinde. Bunu bir kez anlamıştı. Artık yatışamıyordu. Kaldı ki onu görmenin zamanı da gelmişti. Svidrigailov'un Porfiri'ye gidip gitmediği sorusu yol boyunca kendisini kıvrandırdı durdu. Onun düşüncesine göre ki buna yemin edebilirdi. Hayır gitmemişti. Tekrar tekrar düşündü. Porfiri'nin ziyaretini bütün ayrıntılarına varana dek hatırladı. Hayır gitmemişti. Buna hiç kuşku yoktu. Peki şu ana kadar gitmediyse bile bundan sonra da gitmez miydi? Şimdilik Raskolnikov'a gitmez gibi geliyordu. Niçin? Bunun nedenini açıklayamazdı ama açıklayabilseydi bile bu konu üzerinde özel Özellikle durup kafa yoracak hali yoktu. Bütün bunlar ona acı veriyor ama aynı zamanda sanki hiç ilgilendirmiyordu. Tuhaf şey. Hatta buna kimse inanmaz belki ama Raskolnikov bu yakınlarda başına gelecek şeylere karşı kayıtsızlığa varan bir ilgisizlik içindeydi. Pek önem vermiyordu bunlara. Onu bir başka şey yine kendisi hakkında ama çok daha önemli, çok daha başka bir şey ilgilendiriyordu. Öte yandan bu sabah kafası bütün şu son günlerde olduğundan çok daha iyi çalıştığı halde sınırsız bir ruhsal yorgunluk duyuyordu. Her şey bir yana. Bütün olup bitenlerin üzerine karşısına çıkan şu önemsiz zorluklarla uğraşmaya değer miydi? Örneğin Svidrigailov'un Porfiri'ye gitmemesi için bir takım dolaplar çevirmeye değer miydi? Ya da Svidrigailov diye birini inceleyip anlamaya çalışarak zaman yitirmenin bir anlamı var mıydı? Ah nasıl da bıkmıştı bütün bunlardan. Ama yine de Svidrigailov'u bir an önce görmek için acele ediyordu. Yoksa ondan yeni bir şey, bir yönerge, bir çıkış yolu mu bekliyordu? İnsan boğulmamak için nasıl bir saman çöpüne bile sarılabiliyor? Alın yazıları ya da herhangi bir içgüdü mü onları birbirine yakınlaştırıyordu yoksa? Belki de yalnızca yorgunluk ve umutsuzluğunun bir sonucuydu bu. Ve belki de ona gerekli olan Svidrigailov değil de bir başkasıydı. Ve Svidrigailov burada öylesine bir rastlantı sonucu karşısına çıkıvermişti. Yoksa Sonya'ya mı gitmeliydi? Ama ne işi vardı şimdi Sonya'da? Gözyaşı dilenmeye mi gidecekti? Hem Sonya onu korkutuyordu. Aman bilmez bir yargı, temyiz olmayan bir karaydı sanki Sonya. Onun yanında ya da onun yolundan ya da kendi yoluna gitmek zorundaydı. Hayır özellikle de şu anda onu görebilecek bir durumda değildi. Svidrigailov'u denemek daha iyiydi. Gerçekten de ne zamandır bu adama bir şeyler için ihtiyaç duyduğunu kabul etmemesi elinde de değildi. Ama yine de ikisinin arasında ortak ne olabilirdi? Cinayetleri birebir olamazdı. Öte yandan tatsız bir adamdı bu. Ahlaksız olduğu besbelliydi. Kurnaz ve sahtekar olduğu da kesindi. Hatta belki de çok kötü yürekli bir adamdı. Hakkında pek çok söylenti vardı. Evet Katerina Ivanovna'nın çocukları için az çaba göstermemişti ama bundan da ne gibi amaçların peşinde olduğunu kim bilebilirdi ki? Bu adamın her zaman bir takım niyet ve tasarıları da olurdu. Kafasından nice uzaklaştırmaya çalışırsa çalışsın, bugünlerde bir başka düşünce daha Raskolnikov'u sürekli tedirgin ediyordu. Bu düşünce de şuydu. Svidrigailov sürekli çevresinde dolanıyordu. Svidrigailov gizini öğrenmişti ve Svidrigailov'un Dunya'ya karşı gizliden gizliye bazı niyetleri vardı. Ya bu niyetlerinden hala vazgeçmemişse, o zaman gizini öğrenmekle üzerinde kurduğu baskıyı Dunya'ya karşı silah olarak kullanmak isteyebilirdi. Bazen düşlerinde bile ona acı veren bu korkulu düşünce, hiçbir zaman Svidrigailov'u görmeye gittiği şu andaki kadar açık ve aydınlık olmamıştı kafasında. Ya Yalnız bu kez müthiş bir öfke de yaratmıştı içinde. Kendi durumunda bile hemen her şey değişecekti. Gizini hemen Dunyaçka'ya açması, hatta onu ihtiyatsız bir adım atmaktan alıkoymak için kendini ele vermesi gerekecekti. Ya şu mektup? Dunya bu sabah bir mektup almıştı. Petersburg'da kimden mektup alabilirdi Dunya? Lojin olmasın. Evet, Razumihin vardı ve onu koruyordu. Ama Razumihin'in bir şeyden haberi yoktu. Belki Razumihin'e açılması gerekecekti. Raskolnikov tiksintiyle düşündü bunu. Kesin kararını vermişti. Ne olursa olsun hemen Svidrigailov'u görmesi gerekiyordu. Çok şükür burada ayrıntılar işin özü kadar önemli değildi. Ama eğer Svidrigailov Dunya üzerinde bir takım dolaplar çeviriyorsa o zaman... Raskolnikov bütün şu bir aylık süre içinde öylesine yorulmuştu ki böylesi sorunlar için artık bir tek çözümü vardı. O zaman onu öldürürüm diye düşündü mutsuzluk içinde. Ağır bir duygunun baskısı altındaydı yüreği. Caddenin ortasında durdu ve sağına soluna bakınmaya başladı. Hangi yolda yürüyordu ve nereye gelmişti? Demin geçtiği saman pazarından 30-40 adım ötede X caddesinde bulunuyordu. Solundaki bir binanın bütün ikinci katı olduğu gibi meyhaneydi. Pencereleri ardına kadar açılmıştı. Pencerelerde görülen ve oraya buraya kıpırdayıp duran kalabalığa bakılırsa meyhane tıklım tıklımdı. İçeriden şarkı, klarnet, keman, davul sesleri geliyor. Tiz kadın çığlıkları duyuluyordu. Tam caddeye niçin geldiğini anlamayarak dönmek üzereydi ki birden dipteki açık pencerelerden birinin önünde ağzında piposuyla bir çay masasının başında oturan Svidrigailov'u fark etti. Bu onu müthiş şaşırttı. Svidrigailov da bulunduğu yerden onu izliyordu. Fark edilmeden kalkıp gitmek ister gibiydi. Hatta bunun için hafifçe yerinden bile doğrulmuştu Raskolnikov'u. Bu da şaşırttı. O da hemen onu görmemiş gibi bir tavır takındı. Dalgın dalgın başka yana bakıyor gibiydi ama göz ucuyla da onu gözetliyordu. Yüreği heyecanla çarpıyordu. Tam düşündüğü gibiydi. Svidrigailov görülmeyi istemiyordu. Piposunu dişlerinin arasına almış, gizlenmek istemişti ama sandalyesini geriye itip yerinden doğrulur doğrulmaz birden Raskolnikov'un da kendisini gördüğünü ve göz ucuyla izlediğini fark etmişti. Raskolnikov'un odasında kendisini uyur gibi gösterdiği ilk görüşme sahnesine benzer bir sahne geçti aralarında. Svidrigailov'un yüzünde şeytanca bir gülümseme belirdi ve bütün yüzüne yayıldı. Her ikisi de karşısındakinin kendisini gördüğünü ve belli etmemeye çalışarak izlediğini fark etmişti. Sonunda Svidrigailov gürültülü bir kahkaha atarak "Hadi hadi istiyorsanız gelin buradayım!" diye bağırdı. Raskolnikov meyhaneye girdi. Svidrigailov'u büyük bir salona bitişik tek pencereli küçük arka odalardan birinde buldu. Salonda 20 kadar masa vardı. Tüccar, memur ve her türden bir sürü insan dayanılmaz şarkı gürültüsü içinde çay içiyordu. Bir yerlerden bilardo toplarının şıkırtısı geliyordu. Svidrigailov'un masasında açılmış bir şişe şampanyayla yarısına kadar da dolu bir bardak vardı. Odada Svidrigailov'dan başka küçük bir el laternası çalan küçük bir oğlanla, bitişik salonda koro halinde şarkı söylenmesine rağmen kısık kalın bir sesi laterna müziğine eşlik ederek adi bir meyhane şarkısı söyleyen, çizgili etekliğini sıvamış, başında kurdeleli bir trol şapkası bulunan 18 yaşlarında kırmızı yanaklı bir kız vardı. Raskolnikov içeri girince Svidrigailov, "Hadi bakalım yeter artık." diyerek kızı susturdu. Kız şarkısını hemen kesti, ciddi ve saygılı bir şekilde beklemeye başladı. Şarkı söylerken de yüzünde aynı ciddi, saygılı anlatım vardı. "Hey Filip!" diye seslendi Svidrigailov bir bardak. "Ben içmeyeceğim," dedi Raskolnikov. "Nasıl isterseniz. Ben zaten sizin için hissetmemiştim bardağı. Al bakalım Katya, iç şunu." Bardağı ağzına kadar şampanya ile doldurdu. "Bugünlük bu kadar yeter, gidebilirsin." Katya bardağı kadınların hep yaptıkları gibi bir dikişte boşalttı. Yani ağzından hiç ayırmadan 20 yudumda içip bitirdi. Svidrigailov'un uzattığı banknotu aldı, eğilip elini öptü. Sonra da kendisini izleyen laternacı çocukla birlikte odadan çıktı. Petersburg'a geleli bir hafta bile olmadığı halde burada kendi evindeymiş gibi davranan Svidrigailov her ikisini de sokaktan çağırmıştı. Meyhanenin garsonu Filip de bildik olmuştu. Svidrigailov'un önünde bir yerlere kapanmadığı da kalıyordu. Odanın salona açılan kapısı kilitleniyordu ve Svidrigailov burada kendi evindeymişçesine bazen bütün bir gün oturuyordu. Aslında ikinci sınıf bile dinlemeyecek pis berbat bir meyhaneydi burası. "Ben de size gidiyordum," diye başladı Raskolnikov. "Ama nasıl oldu da saman pazarından bu caddeye saptım bilemiyorum. Ben hiçbir zaman buradan geçmem. Saman pazarından sonra hep sağa saparım. Kaldı ki sizin eve de buradan gidilmez. Köşeye döner dönmez sizinle karşılaştım, garip doğrusu. Ne diye mucize bekliyorsunuz şuna? Çünkü belki de yalnızca bir rastlantıdır da ondan." Svidrigailov bir kahkaha attı. "Ne tuhaf oluyor şu insanlar. Kimse içinden mucize olduğuna inansa bile itirafta yanaşmaz. Siz bile belki de yalnızca bir rastlantıdır diyorsunuz. Kendi düşüncelerine karşı öyle büyük korkuları oluyor ki insanların, Ramonoviç, tahmin edemezsiniz. Sizden söz etmiyorum. Sizin kendinize özgü düşünceleriniz var ve böylesi düşünceleriniz olduğu için de hiç korkmadınız. Zaten benim ilgimi de bu yüzden çekiyorsunuz ya. Başka hiçbir şeyden değil mi? Bu kadar da yetmez mi?" Görünüşe bakılırsa Svidrigailov biraz heyecanlı gibiydi ama fazla değil. Topu topu yarım bardak şampanya içmişti. Raskolnikov, "Yanılmıyorsam," dedi, "sizin deyiminize kendine özgü düşünceleri olabilecek bir insan olduğunu öğrenmenizden önce gelmiştiniz bana. O zaman iş başkaydı. Herkesin bir bildiği var. Mucize konusuna gelince şu son 2-3 gününüzü galiba uykuda geçirdiniz. Çünkü bu meyhaneyi size ben söylemiştim. Ve sizin doğruca buraya gelişinizde mucizelik hiçbir şey yok. Meyhanenin yolunu, yerini, benim burada daha çok hangi saatlerde bulunduğumu hep ben anlattım. Size hatırlamıyor musunuz?" Raskolnikov şaşırmış. "Unutmuşum," dedi. "İnanırım. Hem iki kez anlattım size. Adres belleğinizde mekanik olarak kalmış olacak. Buraya da yine mekanik olarak hiç farkında olmadan ama adrese harfi harfine uyarak geldiniz. Aslında o gün size bunları anlatırken beni anlamış olabileceğinizi hiç ummamıştım. Kendinizi çok belli ediyorsunuz Ramonoviç. Bakın ne var. Petersburg'da yolda yürürken kendi kendine konuşan pek çok insan olduğuna inanıyorum ben. Burası bir yarı deliler şehri. Eğer bizde bilim olsaydı hekimler, hukukçular, felsefeciler Petersburg üzerine her biri kendi alanında son derece değerli incelemeler yapabilirdi. Petersburg kadar insan ruhu üzerine karanlık, şiddetli ve tuhaf etkiler yapan kente pek az rastlanır.